Aydın 30, sayfa 332, 84. bölüm. Atık malzeme deposunun tavanından sargan ampul kırıktı. Yer çöp sızıntıları yüzünden lekelenmişti ve çöp tenekelerinin dördü de bozulmuş yemek kokuyordu. Duvarda parçalanmış bir kurallar ve düzenlemeler listesinden kalanlar asılıydı. Dışarıdan gelen zayıf ışıkla Yuna odanın sonunda başka bir kapı daha olduğunu gördü. Erika haydi dedi. Dikkatle kapıyı açtı ve başını uzatıp tezgahta eğri büğrü bir bulaşık damlalığı olan küçük mutfağa baktı. Duvarların ardında ritmik gümbürtüler yankılanıyordu. Tavandaki lamba yanıyordu ama ortalıkta kimsecikler yoktu. Masanın üstünde bir kesme tahtası ve etrafında kırıntılar ve şeker kristalleri bulunan yağ dekeli bir kese kağıdı duruyordu. Karşıdaki duvardaki iki ahşap kapı kapalıydı. Birincisi kilitliydi ama ikincisinin üstünde kilit yoktu. Yuna kapı kolunu kurcaladı ve usulca boş bir giyinme odasına girdiler. Duvarlardan gelen müzik sesini duyabiliyorlardı. Banyonun kapısı kapalıydı. Dikkatle beton zeminde ilerleyerek üç duş kabininin, aynalı bir makyaj masasının ve yan yana dizilmiş giysi dolaplarının önünden geçtiler. Biri sifonu çekince aceleyle odadan çıktılar ve kendilerini 10 kapılı dar bir koridorda buldular. Koridordaki küçük odalarda hiç pencere yoktu ve hepsine parlak plastik şilteli ince yataklar yerleştirilmişti. Kapalı bir kapının ardında birisi mekanik olarak inliyordu. İçerideki tek ışık tavana asılan küçük süs lambalarından geliyordu. Küçük kalpler ve çiçekler çıplak duvarları zayıf ve yanıp sönen renklerle aydınlatıyordu. Koridor tavanda folyo kaplı havalandırma borularının bulunduğu büyük bir depoya çıkıyordu. Sahnede yanıp sönen ışıklarda yaklaşık 30 erkek ve 10 kadın seçiliyordu. Her yerde kanepeler ve koltuklar vardı. Bir duvarın dibinde yan yana dizilmiş naylon kaplı mobilya paletleri duruyordu. İçerisi o kadar karanlıktı ki yüzleri seçmek güçleşmişti. Gümbür gümbür çalan müzikte sürekli aynı nakarat tekrarlayıp duruyordu. Sahnede çıplak bir kadın dikey bir metal direğin etrafında dans ediyordu. Yuna ile Eric loş ışıkla dikkatle ilerlediler. İçeride nemli giysi ve ıslak saç kokusu vardı. Gözleri Rocky'nin iri cüssesini arıyordu. Rocky ayağa kalkacak olursa sahnenin ışığı sayesinde göze çarpardı. Bunun bir kumar olduğunu biliyorlardı. Rocky çoktan buraya gelip gitmiş olabilirdi. Fakat eğer biraz para bulmayı başardıysa bir miktar eroin alması muhtemeldi. O halde hala diyarda bulunması mümkündü. Sarhoşun teki bir kadınla fiyat pazarlığı yapmaya çalışırken korumalardan biri çabucak ortaya çıkıp bir şey söyleyince adam başıyla onayladı. Müzik değişti ve pürüzsüzce farklı bir ritme karıştı. Sahnedeki kadın bacaklarını direğin her iki yanına doğru ardına kadar açarak çömeldi. Bir koruma barın yanında durmuş ifadesiz bir yüzle etrafı süzüyordu. Yuna mobilyaların arasında gezinen bir Alman kurdu gördü. Köpek ortama alışkın görünüyordu. Yerden bir şey yedi, etrafı kokladı ve yoluna devam etti. Koridordan iri yarı bir adam çıktı. Burnunu sümkürdü ve bara doğru yürüdü. Yuna kenara çekildi ve gözünü adamdan ayırmamaya çalıştı. Eric o değil dedi. Duvarın yanında sahneye uzak olmayan bir yerde durdular. İçerisi neredeyse karanlıktı ama tavana gelişi güzel tutturulan lambalardan yansıyan ışıklar bazı insanların gömleklerini ve yüzlerini aydınlatıyordu. Sahnenin hemen önünde kolundan etiketi sarkan kırmızı bir koltukta siyah çerçeveli gözlük takmış bir adam oturuyordu. Adamın elinin arkasındaki haç dövmesinin ortasında parlayan bir yıldız vardı. Bir sehpanın üstünde duran iki şişe basın ritmiyle uyumlu olarak tıngırdıyordu. Ortalıkta çok az uyuşturucu vardı. Birisi burnundan kokain çekiyordu, birkaç kişi dudaklarının arasına haplar sıkıştırıyordu. Ama buradaki ana metanın seks olduğu apaçıktı. Siyah lateks bikinili ve çivili tasmalı genç bir kadın Eric'in yanına geldi, gülümsedi ve anlaşılmaz bir şeyler söyledi. Bir elini kısa sarı saçlarının içinden geçirerek gözlerini kırpıştırdı. Eric başını iki yana sallayınca başka bir adamın yanına gitti. Barın arkasındaki televizyon ekranında bir film oynuyordu. Saldırgan bir adam bir odada dolaşarak kapılara vuruyor ve çekmeceleri açıyordu. Odanın içine itilen bir kadın arkasını döndü ve kapıyı açmaya çalıştı. Adam onun yanına gitti, kadını saçlarından tutup geriye çekti ve yüzüne o kadar şiddetli bir tokat attı ki kadın yere düştü. Eric ve Yuna'nın diğer yanında kalın derisi ve etli alnıyla bir adam duruyordu. Gri ceketinin omuzları yağmurda ıslanmıştı, boğuk bir sesle ''Anatoli, üstüm aranırken paramı verdim.'' dedi. Bir ergeninkine benzeyen bir ses ''Biliyorum, hoş geldin.'' diye cevap verdi. Yuna biraz yana kayınca sesin sarımtırak tenli ve gözlerinin altında koyu halkalar olan uzun boylu ve gepegenç bir adama ait olduğunu gördü. ''Odaya gitmeyi düşünüyordum. İki tane kahverengi sargı satın alabilir miyim?'' Genç adam ''Ne istersen alabilirsin.'' diye cevap verdi. ''Güney Helmond'dan birinci kalite ürünler geldi. Her zamanki İran mallarından, Tramadol falan.'' Kanepelerin ve insanların arasına karışarak uzaklaştıkları zaman sohbetleri duyulmaz oldu. Köpek peşlerinden koştu ve genç adamın elini yaladı. Onları geriden takip eden Yuna, sahnenin kenarından sağa döndüklerini gördü. Eric'in ayağı alçak bir sehpaya takıldı. Bir bira şişesi devrildi ve yuvarlanarak yere düştü. Eric başka bir yöne gitti. Islak bir şemsiyenin üstüne bastı ve deri bir kanepenin etrafından dolanarak yoluna devam etti. Sahnenin yanındaki koruma onun yürüyüşünü izliyordu. Yuvarlak ve çiçek bozu yanaklı genç bir kadın bacaklarını açarak deri ceketli bir adamın üstüne oturmuştu. Adam telefonda konuşurken kadının bir tutam saçını işaret parmağına doladı. Yuna karanlıkta eroin satan genç adamı gözden kaybetmişti. Etrafta çok fazla kişi vardı. Bakındı ve siyah köpeğin sallanan bir boncuklu perdenin arasından içeriye sızdığını gördü. Boncuklar Mona Lisa'nın yüzünü oluşturacak kadar uzun süre kapalı kaldıktan sonra tekrar aralandıklarında çıplak göğüslü, dar deri pantolonlu genç bir kadın dışarı çıktı. 85. Bölüm. Eric ve Yuna Mona Lisa'nın yüzünü aralayıp içeri girerlerken küçük boncuklar tıngırdadı. Hava aniden duman, ter ve kirli giysilerin kokusuyla ağırlaştı. Kabaca cilalanmış beton zeminin her yerinde yıpranmış ve hırpalanmış kanepe ve koltuklar vardı. Sahnede çalan müzik içeri kadar ulaşsa da kulağa sadece yoğun bas seslerinin gümbürtüleri geliyordu. Yarı çıplak insanlar kanepelerde ve yerlerde oturuyorlardı. Çoğu uykudaymış gibi görünüyor, bazıları da uyuşmuş gibi hareket ediyordu. Hepsi hayalet gibi yavaşça süzülerek kafası kıyaklar aleminde oradan oraya sürükleniyorlardı. Lekeli ve yastıksız bir kanepede oturan orta yaşlı bir kadının yanından geçtiler. Kadın kendisine çok büyük gelen bir kot pantolon giymiş ve ten rengi bir sütyen takmıştı. Çakmağını buruşuk bir alüminyum folyo parçasının altında tutup çıkan dumanı küçük plastik bir kamışla alelacele çekerken ince yüzü dikkat kesilmişti. İnce bir duman kıvrıla kıvrıla oluklu metal çatıya doğru yükseliyordu. Beton zemin sigara izmaritleriyle, şeker kağıtlarıyla, plastik şişelerle, şırıngalarla, prezervatiflerle, boş ilaç folyolarıyla ve bir tomar kumaş kartelasıyla kaplanmıştı. Yuna dumanların arasından Anatoli adındaki adamın yeni gelen misafirle delik deşik edilmiş, döşeme dolgusu dışarı fırlamış bir kanepede oturduğunu gördü. Yuna ile Eric mobilyaların arasında ilerliyorlardı. 70'li yaşlarda sıska bir adam iki genç kadınla lekelenmiş bir çiçekli kanepede oturuyordu. Kanepenin arkasında üstünde sadece külotu ve beyaz çorapları olan bir adam baygın bir halde yerde yatıyordu. Neredeyse bir çocuk gibi görünüyordu ama gözleri ve yanakları çukura kaçmıştı. Şırınga ortadan kaybolmuş, geriye sadece küçük plastik ucu adamın elinin üstündeki bir damardan dışarıya sarkan iğnesi kalmıştı. Adamın yanındaki koltukta duygusuz suratlı bir kadın oturuyordu. Kadın bir süre sonra öne eğildi ve iğneyi adamın elinden çekti ama yere düşürdü. Yuda korumalardan birinin kusan bir adamı sürüklediğini gördü ve bu mekanın zengin çocukların Saturnalia alemlerinin birebir zıttı olduğunu düşünmeden edemedi. Diyarda hiçbir dilek gerçekleşmiyordu. Burada sadece tutsaklarla köleler vardı ve para tek bir yöne akıyordu. Herkes bağımlılığıyla baş başa kalıyordu ve ölene kadar her şeyini yitiriyordu. Yuda arkasına baktı ve Anatoli'nin ayağa kalkıp odada gezindiğini gördü. Siyah köpek peşinden gitti. Kamuflaj pantolonlu ve siyah ceketli şişman bir adam, pembe iç çamaşırlı ve topuklu ayakkabılı bir kadını kenara itti. Kadın adamın yanına döndü ve ellerini öpmeye çalışarak bir doz uyuşturucu için yalvardı. Adam sabırsızlanarak kadına kendini toplamasını, henüz yeteri kadar kazanmadığını söyledi.
''Yapamam, beni incitiyorlar, beni...''
''Kaç sesini, umurumda değil, üç müşteriyle daha yatman gerek.'' dedi.
''Ama sevgilim, kendimi iyi hissetmiyorum, dinlenmem gerek.''
Kadın adamın yanağını okşamaya çalıştı fakat adam onun elini tuttu, küçük parmağını çekti ve sertçe geriye doğru kanırttı. Her şey o kadar hızlı oldu ki kadın ilk başta neler olduğunu anlayamadı. Gözlerini sonuna kadar açarak kırılan parmağına baktı. Kırçıllı bıyıklı bir adam yanlarına geldi ve diğer adama iki çift laf ettikten sonra hıçkırarak ağlayan kadını odanın diğer yanına perdeye doğru çekti. Kadın tökezleyince ayakkabılarından biri çıktı, sonra adam ona vurdu ve kadın yere düşerek ayaklı bir abajuru beraberinde sürükledi. Yuna ve Erik kenara çekildiler. Adam kadını ayaklarının dibinde sürüklerken abajur döne döne ilerledi ve doğruca koca sakallı bir adamın yüzüne indi. Bu Rocky Kirkland'dı. Kırmızı bir koltukta çırılçıplak otururken uyuyakalmıştı. Başı öne eğilmişti ve sakalı göğsündeki kıllarına karışmış gibi görünüyordu. Sağ bacağına bir şırınga saplamıştı ve koyu kırmızı kanı ayak bileğine akıyordu. Rocky yalnız değildi. Yanında çarşafsız bir çekyatın üstünde ağartılmış sarı saçlı kahverengi süt yenli bir kadın oturuyordu. Açık mavi külotu yerde hemen yanı başındaydı. Dizinden yarısı havada duran bir yara bandı sarkıyordu. İsli bir kaşığın altında bir çakmak tutarak donuk gözlerle suda oluşan baloncuklara baktı. Tozun erimesini ve kaşığın açık sarı bir sıvıyla dolmasını beklerken dudaklarını yaladı. Erik bir taburenin üstünden atlayarak yanlarına yürüdü ve durunca burnuna eroinin yavan aroması ve sıcak metalin kokusu geldi. Alçak sesle "Rocky" dedi. Rocky yavaşça başını kaldırdı. Göz kapakları ağırlaşmıştı. Göz bebekleri siyah iğne delikleri gibiydi. Erik'i görünce "Yehuda İskaryot" diye mırıldandı. Erik "Evet" dedi. Rocky memnuniyetle gülümsedi ve gözlerini kapattı. Yanındaki kadın sıvının içine bir parça pamuk koydu. Şırıngasını pamuğun üstünde tutarak bütün sıvıyı çekti. Sonra şırıngaya bir iğne taktı. Yuna kamuflaj pantolonlu adamın tekrar personel odasının dışındaki bir sandalyeye oturup telefonuna baktığını fark etti. Odanın diğer ucundaki kırçıllı bıyıklı adam yanındaki kadınla boncuklu perdenin arasından geçerek gözden kayboldu. Erik Rocky'nin önünde çömelerek "bana günahkar vaizden bahsettiğini hatırlıyor musun?" diye sordu. Rocky yorgun gözlerini açtı ve başını iki yana salladı. "Acaba o ben miyim? Yani vaiz?" "Sanmıyorum. Bence başka birini kastettin." dedi Erik. "Makyajlı ve damarları delik deşik bir adamdan bahsetmiştin." Yanlarındaki kadın külotunu koluna geçirip turnike olarak kullandı ve araya sıkıştırdığı tükenmez kalemi birkaç kez döndürerek olabildiğince sıktı. "Vaizin burada diyarda bir kadını öldürdüğünü hatırlıyor musun?" Rocky "hayır" diyerek sırıttı. Erik "kadın Tina olarak tanınıyormuş fakat gerçek adı Natalia'ymış" diye devam etti. Rocky "evet, bunu yapan oydu, vaizdi" diye mırıldandı. Çek yattaki kadın alışıldık bölgelerde bir damar, çok fazla yaranın bulunmadığı yumuşak bir nokta aradı. Bilmem gerekiyor. Gerçek bir vaizden, bir papazdan mı bahsediyoruz? Rocky başıyla onayladı ve gözlerini kapadı. Eric hangi kilisede diye sordu. Rocky kendi kendine fısıldadı ve Eric onun iğrenç nefesinin kokusunu alana kadar öne eğildi. Rocky vaiz, kıskanç, tıpkı tanrı gibi diye fısıldadı. Kadın iğneyi batırınca bir damla kan zerk edeceği sarı sıvıya karıştı. Hünerli parmaklarla turnikeyi açtı ve uyuşturucu kanına karışırken uzunca inledi. Eric onun bacaklarını germesini, bileklerini kasmasını ve vücudu tamamen yumuşarken gevşemesini izledi. Vaizin en az 5 kadını öldürdüğüne inanıyoruz ve bir isme, cemaate ya da adrese ihtiyacımız var dedi. Rocky tekrar gözlerini kapayarak ne diyorsun diye mırıldandı. Eric bana vaizden bahsedecektin diye ısrar etti. Bir isme veya... Kadın sırtını Rocky'nin kıllı bacağına yaslayarak dırdırı kes dedi. Rocky yenge merhaba de diye mırıldanarak sarsakça kadının başını okşadı. Eric Rocky'nin bir şeyler hatırlamasını sağlamaya çalışırken Yuna da gözünü odadan ayırmıyordu. Kamuflaj pantolonlu şişman adam personel odasının dışındaki sandalyeden kalktı ve odaya göz attı. Yuna onun cep telefonunu cebine koymasını ve kanepelere doğru yürümesini izledi. Gözleri kapalı halde dudaklarının arasında yanmakta olan bir sigarayla uzanan bir adamın yanında durduktan sonra yerine döndü. Rocky sana bir şeyler anlatmamı istiyorsun dedi. Fakat Araf'a dair hatırladığım tek şey ufak bir maymun kafesinde oturduğum ve uçları akkor halinde uzun ahşap sopalar. Yin kabaca gülerek falan filan falan filan diye araya girdi. Rocky inledim kaçmaya ve kendimi yemek tasımla korumaya çalıştım falan filan diyerek gülümsedi. Eric sesini yükselterek lütfen ciddi ol dedi. Eğer bana vaizi bulmamıza yardımcı olacak bir şey söylersen seni bir daha rahatsız etmeyeceğim. Rocky sızmış gibi görünüyordu. Ağzı birkaç milimetre yaralandı ve tükürüğü sicim şeklinde sakalına aktı. Kırçıllı bıyıklı adam odanın diğer ucundan geri geldi, arkasındaki perde yavaşça sallandı ve Mona Lisa'nın yüzü tekrar oluşmadan önce içeriye sarı bir ışık yayıldı. Yuna Eric'e burada daha fazla kalamayız dedi. Ying giymeye çalıştığı külotu ayak parmaklarına takılınca gözleri kapalı halde arkasına yaslandı. Rocky beynim pelte gibi diye mırıldandı. Yapmanız gereken... Ying falan filan dedi. Eric bana bir isim ver diye ısrar etti. Büyük olasılıkla beni hipnotize etmen gerekecek. Eric ayağa kalkabilir misin diye sordu. Dur sana yardım edeyim. Yuna kamuflaj pantolonlu şişman adamın tekrar sandalyesinden kalktığını gördü. Adam telefonda konuşarak onlara doğru geliyordu. Çivili tasmalı kadın sahneye giden kapı ağzında dikilmiş perdeyi açık tutuyordu. İçeri girip girmeme konusunda bocalıyormuş gibi görünüyordu. Yuna kadının arkasında duran uzun boylu, balıkçıların giydiklerine benzeyen sarı muşamba yağmurluklu bir silüet görebiliyordu. İlk önce vaize baktığını nereden bildiğini anlayamadı ama zihni birdenbire tüm dikkatiyle geçmişteki bir ana odaklandı. Yuna sessizce Eric dedi, vaiz burada, perdenin yanında duruyor, sarı bir yağmurluk giymiş. Çivili tasmalı kadın birine el salladı ve sendeleyerek odaya girdi. Perdenin boncukları geriye doğru savrularak sarı silüetin önünde sallandı. Derken Yuna, Philip Cronset'in Maria Carson'un filmi alan adamı nasıl tarif ettiğini hatırladı. Depoda yere yığılmadan önce duyduğu son şey kameralı zayıf adamın Lofoten'deki balıkçılar gibi sarı bir yağmurluk giymiş olmasıydı. Yuna yürümeye başladı ama kamuflaj pantolonlu adam çiçekli kanepenin etrafından dolanarak onu durdurdu. ''Senden ve arkadaşından benimle gelmenizi istemek zorundayım.'' dedi. ''Eric'' dedi Yuna, ''onu gördün değil mi? Orada perdenin yanında işte vaiz o.'' Onu takip etmeli, yüzünü görmeye çalışmalısın. Adam kulüp sadece üyeler için dedi. Yuna Eric'in telaşla perdeye doğru yürümesini izlerken, biz bir kanepe almayı düşünüyorduk diye cevap verdi. 30. ayrımın sonu. Sayfa 341.